Ayrım 14, sayfa 164. Sonunda bu dalgınlığından uyanmışa benzeyen Giordano, kapının köşelerinden birine bastonuyla 20 kez vurdu. Sonra yeniden eski tavrını aldı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra büyük kapı, menteşeleri üzerinde hafifçe dönerek, üstadla müridin geçebilecekleri kadar aralandı. Mavi lambalarla aydınlatılmış, yine aynı rengin değişik tonlarında duvar halıları ve goblenlerle dekore edilmiş küçük bir odaya girmişlerdi. Pablo Simon Giordano'ya dönerek, ''Burası cennet gibi bir yer.'' dedi. ''Burası insanoğlunun gerçek yuvasıdır, bunu biliyorsun.'' Açılan bir kapının sesiyle konuşmaları yarıda kesilmiş, beyaz keten bir gömlek giymiş olan orta boylu, narin yapılı, yaşı belirsiz bir adam girmişti odaya. Giordano ile saygılı bir selamlaşmadan sonra Pablo Simon'a da sevecen bir yakınlık gösteren bu adam, tüm Avrupa'da bilgeliği ve simya dalındaki efsanevi çalışmalarıyla ünlü Ventikontu'ydu. Giordano'nun açıkladığına göre hiçbir zaman ibadet amacıyla kullanmadıkları Isis tapınağında büyük gizli kardeşlik içindeki değişik hareketlerin 20 kadar lideri toplanmış bulunuyordu. Pablo Simon, kendisinden çok daha yüksek düzeydeki önderler kanal seviyesinin 20 metre altındaki büyük mahzene inmeden önce çeşitli törenlere katıldı. Döner bir merdiven yeryüzünün içlerine uzanır gibiydi. Esas salonun tam üstünde yer alan bir tür ön odada Giordano müridini bir kenara çekerek ona şu açıklamayı yaptı. Bu tapınak bundan 40 bin yıldan fazla bir süre önce büyük ırmağın ağzının karşısında denizin ortasındaki küçük bir adanın üstünde ilk Atlantis kolonileri tarafından inşa edilmişti. O zamandan beri kendine özgü nitelikleri sayesinde ve aslında görünmez oldukları halde ara sıra bu civarlarda görünen bazı varlıkların bu maddeleşme olayından dehşete kapılan yöre sakinlerinin buraya uğramamaları nedeniyle değişik localar tarafından kullanıla gelmiştir. Yapı o derece mükemmeldir ki her yıl Nil'in kabarmasıyla sellerin onu hemen hemen en üst teraslara kadar kaplamasına, giriş kapısını birkaç metre geçmesine rağmen içeriye ancak 3-5 damla su sızar. Alt mahzenlerde kupkuru ve iyi havalandırılmış olarak kalır. Şimdi orada mı toplanacaksınız? Evet sevgili Pablo Simon, şimdilik seni burada bırakmak zorundayım. Gerçekleştirmek üzere olduğumuz tören denizden de dağlardan da daha eskidir. Zira bu gezegen fiziksel oluşumunu da tamamlamadan önce de evrenin diğer köşelerinde yapılıyordu. Belirli bir meyvenin suyuyla simyasal bir parlaklık verilmiş olan beyaz gömlekler giyen biz rahipler, gökyüzündeki belirli yıldızların pozisyonlarını taklit edecek şekilde dururuz. Ortalıkta mavi bir ışık bulunur ve doğa tanrıları tarafından dikkatle seçilmiş kokular yayılır. Sonra kendimizi açarız ve asıl töreni, içimizdeki enerjik varlığı kullandığımızdan manevi bir düzeyde gerçekleştiririz. Böylece yıldızların ruhları ışıltılı fiziksel giysilerinin ötesinde akıl almaz gizemlerin içinde birleşirler, öyle değil mi? Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir. Bu altın şifreyi hiçbir zaman unutma. En güçlü anahtarların en basitler olduğunu hatırla. Doğanın tüm kapılarını açanlar onlardır. Şimdi yukarıya çık. Ne istersen onu yap. Ve 72 saat sonra gece yarısı buraya dön. Pablo Simon, üstadının önünde yerlere kadar eğildi. Öteki rahipleri de selamladıktan sonra çevik adımlarla uzaklaştı. Yapının terasına çıktığı zaman ufukların elle tutulmaz habercileri gömleğinin kavrımlarını şişirmişti. Ayaklarının sadece 2 metre altındaki sular olağanüstü beyazlıktaki mermerden yapılmış eski duvarlara büyük bir gürültüyle çarpıyordu. Taşın statik gücüyle sular arasındaki mücadele tapınağı belirsiz gürültülerle dolduruyordu. Suda yüzen odun parçaları ara sıra bir mahmuz darbesi gibi duvarlara çarpıyordu. Pablo Simon kendi yalnızlığından ve kendi sesinden başka hiçbir gürültünün duyulmasına izin vermeden kaynayan doğadan büyük bir zevk alıyordu. Tepesinden selleri seyretmekte olduğu bu tapınak, cehalet ve acının doğurduğu hayallerle akıllarını kaçırmış onca kişinin telaşı arasında sağlam ve sakin bir şekilde yükselen manevi bir kale gibiydi. Birkaç küçük bulut yıldızları örtmekteydi. Dünyanın aldatıcı hayalleri de ideali işte böyle örterler diye haykırdı. dalgalar söyleyecek şey bulamayıp büsbütün azarak itiraz ettiler onun bu sözlerine. Lotusların ötesindeki burçlara dayandığında yüzü bir anının aksiyle aydınlanmıştı. Hipatia diye mırıldandı dudakları ama sakin bir kayıtsızlık maskesinin ardına gizledi onları. Gözlerinin önündeki sellerin soluk bir görüntüye dönüştüğü bir duygu seli ruhunun mistik güvenliğini tehdit etmeye başlamıştı. Kuzeydoğu köşesine gitmek üzere hızla ayrıldı burçlardan. Orada sular bakışları altında kaçışır gibiydi. Gereklilik çobanları tarafından güdülen köpük köpük koyun sürüleri geçip gidiyorlardı. Küçük Asya ülkelerinde rüzgarın anıları geri getirdiği söylenir. Bu tatlı ve yumuşak sesi duyunca duvardaki lotus kabartmalarının önünde adeta taş kesilmişti. Başını çevirmeye cesaret edemeyerek sordu. Sen misin? Eğer bu seni mutlu edecekse öyle düşünebilirsin. Bilmemek bazen daha akıllıcadır. Pablo Simon yavaşça döndü. İyi bildiği o görüntü terasın ortasında duruyordu. Yüzü o derece belirsizdi ki ayın yuvarlığına benzer gizemli bir ışık yığını gibiydi. Diğer zamanlarda kendimi uykulu hissediyor, bu konuşmalarımızdan kuşkuya düşüyordum. Ama bugün tamamen uyanığım ve sen benimle konuşuyorsun. Ah, buna fazla önem verme. Ben seninle başka türlü de konuşurum. Hala bağlıyım ben. Ama günün birinde sana, ağaçların, yıldızların ve yüzlerini yitirmiş insanların aralarında nasıl konuştuklarını göstereceğim. Hipatia, tatlı kardeşim benim. Bazen kendimi manen güçsüz hissediyorum. Sen benimle beraber olmadığından değil de basit bir işaretiyle düşenleri kaldıran, yaraları saran ve bedenin örtülerini çekip örten o ilahi öğreticilerden hiçbir yardım alamadığım için. Kardeşim, sadaka verecek olsan zengin adama mı verirsin, hiçbir şeyi olmayan yoksula mı? Kuşkusuz en muhtaç olanına yardım edersin. O halde mutlu olmalısın. Sen artık üstatlara o kadar yakınsın ki sana güveniyorlar ve seni bir bakıma serbest bırakıyorlar. Tıpkı artık büyümüş çocuklar gibi. Sözlerin insana huzur veriyor ama aklım daima sofizme kaçma eğilimindedir. Düşünüyorum da o halde ilahi ahenkten en uzakta ve en gelişmemiş olanlar, en büyükler ve en yalnız olanlardır. Gölge huzursuz bir şekilde kıpırdandı ve kederli gibi bir sesle şöyle dedi. Vücudunun seni aldatmasına izin verme. Sen, senin vücudun değilsin. Sevgi ve aklın büyük yasasından uzakta yaşayanlar yalnız değildirler. Etrafları tutkular, korkular, nefretler ve diğer korkunç canavarlarla çevrili olarak kötü arkadaşlarla birliktedirler. Ama kendini bunlardan kurtaran insan nispeten yalnız kalmaya başlar. Ona arkadaşlık eden tutkular azaldıkça her şeyin içindeki beni bulmak için kendi benine döner. Oradan da Adem'i beni. Bu yol üzerindeki her adımda bize eşlik eden hayallerden bir tanesi daha yok olur. Bir yalan daha eksilir. Görüntü bulanıklaşmıştı. Sesi de rüzgarın sesine karışıyordu. Gitme Hipatia. O korkunç olay neden oldu? Biz ikimiz beraber insanlığa sus. Olamayanı düşünmek niye? Başka türlü daha yararlı olamayacağımızı nereden biliyorsun? Kaderden daha akıllı olduğunu mu iddia ediyorsun? Hayır. Ama neden kader bu kadar zalim? Bunun bir sebebi olduğunu, bütün bunlara yol açan ve ödenmesi zorunlu bir borç olması gerektiğini biliyorum. Ama nedir o? Nasıl o kadar kötü, o kadar cahil olabildik? Bu heybetli selin suları nereden geliyor? Topraktan ya da göklerden gelmesi ve hiç beklenmedik şekilde bir anda sahilleri aşındırması, adacıkları yok edip kilometrelerce ilerilerde onları yeniden yaratması, her şeyi öldürmesi, kırıp dökmesi ama yine de bereket getirip uygarlıklara yol açması da inanılmaz görünmüyor mu? İncecik buharlar minicik su taneciklerini topluyor ve onların uygun birleşimi her şeyi yapıyor. Gizemlerde bize en zor şeyin bir araya gelmiş lifleri koparmak olduğu öğretilmişti. Ama biz ayrılmış parçacıklarız Hipatia. Saygısızca konuşma. Umarım bu duvarlar bu aptalca sözlerin yankılarını muhafaza etmezler. Eğer biz sevgi bağıyla birleştiysek hiçbir engizisyon bizi ayıramaz. Sen sadece Hipatia vasıtasıyla her şeyi sevmelisin. Günün birinde tek bir ruh olacağız ve bir daha ayrılmayacağız. Eğer bunu biliyorsan ve bu gerçeği locanın mahzenlerinde kana kana içtiysen onu nasıl yatsıyabilirsin? ve sıradan insanların her zamanki yanılgılarına düşüp fiziksel yaşamdaki ufak şeylerin çok önemli oldukları fikrine nasıl kapılabilirsin? Varlıklar arasındaki sevgi onların etten yapılmış giysilerinin ve bunların süresinin ötesine geçer. Manevi beraberlik soylu ve temiz bir halka oluşturduğu zaman hiçbir durum onu etkilemez. Bunun bilincinde olan kimse acı çekmez. Sevgili kardeşim, eğer devam ettirebilirsem bu ziyaretlerimin sana acı değil manevi mutluluk getirmesini, seni güçlendirip zihnini canlandırmasını isterim. Şafak yaklaşıyor, gitmek zorundayım. Gün doğacağı için mi gidiyorsun? Gökyüzünde şafağın küçük efendilerinin görünmesiyle kaçmak zorunda olan zavallı bir tırtıl değilsin sen. İnsan sesi gibi ses çıkaran bu gördüğüm vasıta bir gölgedir ve güneş ışığına karşı koyamaz. Ama kendi kendini aldatma. Ben daima senin yanındayım. Bizim mistik bağımız, yıldızların kozmik danslarından, ateş böceklerinin ışıklı ilanı aşklarına kadar her yerde seni gözlüyor. Bir gizem yukarıda, bir gizem aşağıda. Şimdi nereye gideceğim? Sen nerede olacaksın? Bilge öğreticin hangi yolu alman gerektiğini sana söyleyecek. Bana gelince seninle beraber gideceğim. Gece olup da uykuya daldığın zaman bana geleceksin ve şimdiye kadar olduğu gibi çalışacağız beraberce. Hayal çabucak yoğunluğunu yitirdi ve sesi iniltiye benzer bir iç çekişiyle kayboldu. Hipatya, Pablo Simon ellerini boşuna uzatıyordu. Sadece rüzgarın esintisi dokundu onlara. Ama yüreği sevinç ve umutla çarpıyordu. Doğan güneşle birlikte ibadetini yaptıktan sonra çok ihtiyacı olduğu uzun bir dinlenmeye bıraktı kendini. Mürit kararlaştırılan saatte loş döner merdivenleri inerek büyük mahzene giden sürme kapının yanında üstadını beklemeye koyuldu. Birkaç dakika sonra Ali Cenap ve cesur filozofun kolları bağrına bastırmıştı onu. Beraberce merdivenleri çıkıp yukarı odalardan birine girdiler. Altın yıldızlı mermer heykeller ve turuncu goblenlerle donatılmış odanın tavanından camı andıran bir maddeden yapılmış ve güneşe çok benzer sarımtırak ve sıcak bir ışık neşreden büyük bir küre sallanıyordu. Pablo Simon bazıları sıvı halinde altınla yanan ve yakıtın yenilenmesine gerek kalmadan alevleri yüzyıllarca süren simyasal lambaları daha önce çeşitli vesilelerle görmüştü. Ama şu anda ışık saçmakta olan gibisine hiç rastlamamıştı. Hocam, daha önce gördüğüm bu tip lambaların hepsinin harikulade özelliği tamamen soğuk bir ışık yayan elementlerinin bütünleşmesinde yatar. Ama bu sıcak tıpkı güneş gibi. Böylesine bir enerji kaybı nasıl telafi edilebiliyor? Birkaç saatte bir yakıtını yenilemek mi gerekiyor? Doğanın bazı elementleri arasında senin hala tanımadığın yakınlıklar vardır. Evrenin tümünde güçlüdür. Ama zaman ve boşluk içinde bir tek yerde aktif olurlar. Mevcut faktörleri bu gücü meydana çıkaracak şekilde değiştirirsek, birkaç altın taneciği içinde gizli, sıcak ve ışıklı o muazzam güçten yararlanmamızda ne gibi zorluk olabilir ki? Bildiğin gibi bu metal güneş meleklerinin yani doğadaki bu aşamalarla ilgili akılların yönetimi altında dünyadaki bazı elementlerin güneşin hareketine karşı gösterdiği tepkidir. Biliyorum ki bu açıklama sorunun çözümünü vermeyecek ama sana ilk adımı attıracak. İnsanların yanılgısı karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce çözümleri istemeleridir. Ne kadar doğru. Kardeşim, bana vereceğin bir haberin var mı? Lambanın yanında ellerini ısıtmakta olan Giordano'nun yüzünde yorgunluk belirtileri görünüyordu. Pablo Simon hemen ilave etti. Bitkin görünüyorsun. Benim merakımı gidermek için dinlenmeni ertelemeye kalkma. Hayır, vücudum canlanmaya başladı bile. Bu ışınların etkisiyle enerji akımı da düzeliyor. Daha tam olarak kendime gelemedim ama o da olacak. Dinle, Pablo Simon. Bilenlerin isteği üzerine harabelere geri dönmeni öğütlüyorum sana. Orada seni bekleyen locam var. Ben İtalya'ya gitmek zorundayım. Avrupa'nın çeşitli kentlerini dolaşıp astronomi ve fizik eğitimine daha erişilebilir bir şekil vermeye çalışacağım. Vaktiyle öğretim üyeliği yaptığım bazı üniversitelerde öğrencilere ders verme olanağı bulabilirim belki. Profesörler, Engizisyon'un politik propagandasının terörün etkisi ve intikamının korkusuyla öylesine kokuşmuşlar ki, ön yargı ve dogmalardan kendilerini kurtarıp bir saat için bile bana kulak vermeye cesaret edecek durumda değiller. Seninle beraber gelmeme izin verir misin? Kimya ve simya alanında biraz bilgim var. Belki sana yardımcı olabilirim. Bunu çok isterdim ama sen harabelerde daha yararlı olacaksın. Görev isterim ya da istemem şeklindeki çocukça yargıların üstünde olmalıdır. Böylece görevden manevi mutluluk doğar. Zira yasaya uygun olarak hareket edilip sağlıklı bir tohum ekilir. Ben işimi tek başıma yürüteceğim ve yolculuğum boyunca Ventikont'u bana eşlik edecek. Cahil ve bağnaz kimselerin bize durmadan kurdukları tuzakları atlatmakta son derece hünerli, bilgili, erdem sahibi bir kardeşimizdir o. Avrupa'daki genç öğrencilerin böylesine bir bilgelikten yararlanabileceklerine inanıyor musun? Belki hayır ama sizlere daima ısrarla söylediğim şeyi onlara da öğreteceğim. Kanıt olmadığı zaman insan kuşkuya yer vermelidir. Hiç değilse kuşkulanmayı öğrenirler. Biliyorsun ki bu da cehalete tutsak olmuş ruhun gerçeğe doğru atması gereken ilk adımdır. Güneşin kızı olan lambanın ışınlarını kolları arasına alıp saklayıncaya kadar bu şekilde konuşmaya devam ettiler. 3 gün sonra Isis tapınağından biri üstadı, diğeri müridi taşıyan 2 tekne ayrılıyordu. Her ikisi de aynı rüzgarlı yelkenlerini şişirmiş gidiyorlardı. Bölüm 8 Dönüş. Çam ağaçları Pablo Simon'un harabelere dönüşünü binlerce yeşil el sallayarak kutladılar. Dominik rahibi kıyafetiyle gizli geçide giden Pablo Simon, eskiden yaptığı gibi vurmuştu kapıya. Birkaç dakika sonra sürgüler gıcırdadı ve Pablo Simon kapının taşını kaldırdı. Ufukta yavaş yavaş yükselmeye başlayan mehtap, merdivenlerle ilk odanın karanlığını büsbütün belirginleştiriyordu. Parola olarak kullandıkları cümleyi yüksek sesle tekrarladı. O anda ağır bir pelerinin kafasına geçirilmesiyle karşı koyamayacağı bir şekilde aşağıya sürüklenmesi bir oldu. Başını açtıkları zaman bir düzine kadar kukuletalı adamın sessiz fakat tehditkar bir tavırla kendisini çevirmiş olduklarını gördü. Sivri uçlu kılıcını göğsüne dayayan biri ayağa kalkıp koridoru geçerek odalardan birine doğru yürümesini emretti. Orada onu iskemleye oturttular ve yanında 5 tane nöbetçi bırakarak sessizce beklemesini söylediler. Pablo Simon gülümseyerek itaat etti. Ama 15-20 yıl öncesinden çok daha sıkı olan bu güvenlik önlemleri karşısında biraz şaşırmıştı. Tanımadığı güçlü bir sesle irkildi. ''Kimsin sen ve sırrımızı nereden biliyorsun? Eğer konuşursan başına hiçbir şey gelmez. Konuşmazsan beni öldürecek misiniz yoksa? 11. kardeş nerede? Bu şiddet havası neden? Yanıt verin bana. Eskiden kasabada Pablo Simon Fosolateo adıyla tanınan kardeşinizim ben sizin.'' Bizi kandırmaya kalkma Dominiken. Çok iyi biliyorsun ki Pablo Simon öldü. Yeter. Korkuya kapılıp düşünmeden hareket ediyorsunuz. Beni suçlayacağınız yerde neden bizi diğerlerinden ayıran kutsal simgeyi tanımlamamı istemiyorsunuz benden? Bir Dominik rahibi bunu bilebilir mi? Kendinden emin bir tavırla masanın üzerinden bir kağıt kalem alıp 7 işareti çizdi ve kendisini sorguya çekenlere gösterdi bunu. ''Bağışla beni kardeşim. Ben locaya gireli sadece 5 yıl oldu. Seni tanıyamazdım. Ayrıca hayatta olduğuna da inanmıyordum. Burada herkes senin doğunun uzak ülkelerinde ölüp gittiğini sanıyor. 11. kardeşin bundan 3 yıl önce kendisini pusuya düşüren engizisyoncuların ellerinde fiziksel dünyadan ayrılmış olduğunu bilmen gerek. Ah benim sevgili hocam. Nasıl oldu da bilemedim. Nasıl oldu da onun çektiği eziyetleri hissetmedi yüreğim.'' O sırada odaya giren bir üye, anladığım kadarıyla manevi bir görevi yerine getirmekteydin, dedi ve sana acı veya endişe verecek bir şey yapmak istememişti. Seninle telepatik olarak bağlantı kurmamız mümkün olduğu halde bazı gizli nedenlerden ötürü bunu yapmamıza izin verilmemişti. Üstelik büyük kardeşler seni ölmüş bilmemizi istediler. Doğrudan doğruya Giordano Bruno'nun eğitimi altında olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorduk ama topraklarında bu kadar büyük bir adam doğduğu için Napoli ne kadar gurur duysa yeridir. O bir aziz, bir bilge, gerçek bir filozofu. Ona hayran olduğunuzu görüyorum. Sevgili kardeşim, o niteliklere sahip olan bir kimseye hangimiz hayran olmaz ki? Ama şimdi dinlenmelisin, yarın konuşuruz. Pablo Simon eski odasındaki yatakta uzandığı zaman tüm anıları bir sel gibi kapladı içini. Ama o, yüreğindeki kişiliksiz ateşle korkutup kaçırdı onları. O günün tamamını yaptığı yolculukları kardeşlere anlatmakla ve onların batı dünyasıyla ilgili haberlerini dinlemekle geçirdi. Büyük bir üzüntüyle öğrendiğine göre, imanın zayıflaması yüzünden ortaya çıkan siyasal ve dinsel anlaşmazlık, birbirine düşman hiziplere bölünme, Avrupa'nın tüm ülkelerinde kan dökmeye devam ediyordu. Reform hareketi, Roma'daki papalığı ezebilecek kadar güçlü olmasa bile tamamen yok olmayacak kadar da sağlamdı ve her yerde devamlı olarak destek kazanıyordu. Bu yüzden kutsal örgüte tüm yetkiler öylesine verilmişti ki, her türlü hareket ve önlemleri saptamakta kendi üyeleri tamamen serbesttiler. Karşı reform hareketinin din adamlarının ahlakını düzeltebileceğini düşünmüş olan Pablo Simon'un öğrendiğine göre, bir iki iyi niyetli Katolik'in abartılı yaşam tarzlarını bırakmış olmalarına rağmen hepsi böyle yapmamışlardı. Üstelik kasabaları baştan aşağı yakıp yıkmak, kadınları ve çocukları öldürmek, Engizisyon'un eline düşen tüm hür düşünce sahiplerini diri diri yakmak için bu yeni eğilim iyi bir bahane olarak kullanılmaktaydı. Gizli localara gelince, onlar da kendilerini olayların korkunç akışından kurtaramamışlardı. Kilisenin yanılmazlığı inancından kendilerini kurtaran birçok kimse, gizli kardeşliklere sığınmaya çalışıyorlardı. Fakat bu kardeşliklere katılmak isteyenler de belirli düzeyde bazı ahlaki ve entelektüel nitelikler arandığından, bu yüksek düzeyi tutturamayanlar tarafından kurulan yarı gizli örgütler giderek artıyor, bunların mensuplarında pek yüksek nitelikler aranmıyordu. Bu gruplar gizemlere biçim olarak sadık kalmakla birlikte içtenlikten yoksundular. Üstelik siyasal ve ekonomik yükler altında eziliyorlardı. Bütün bunlardan meydana çıkan localar ve loca federasyonları, yüzyıllarca gerçek okullar ve gizli merkezlerle karıştırılacaklardı. Bu acı durum karşısında insanlık, kendi dinlerinin paslı kapılarını açacak olan anahtarı aramak ve kurumuş olan ahlak pınarlarını canlandırıp karşılığında maddesel ilerleme vermek üzere, 3 ya da 4 asır içinde bir kez daha dönüp doğuya bakmak zorunda kalacaktı. Böylelikle yeryüzünde ilahi denge yeniden sağlanmış olacaktı. Bu fikirleri esinlendiren bilgeliğine rağmen yüreği kararan Pablo Simon, Peder Antonio'yu kilise okulunda ziyaret etmeye karar verdi. Antonio, lojada 5 yıla yakın sürdürdüğü etkin çalışmalarından kopmuş, ruhunun sadece eklektik bilgeliğe açık olduğunu ileri sürmüştü. Yaşlı rahip, hareketlerinde sessiz ve temkinli olan, derin ve yumuşak bakışlı bu yabancı Dominiken rahibinin ziyaretinden pek fazla şaşırmamıştı. Adet olduğu şekilde takdim edildikten sonra baş başa kaldıkları zaman rahip şöyle sordu. ''Nereden geliyorsun kardeşim?'' Binlerce gün sonra yeniden döneceğim bir yuvadan. Anne babanın bağrında tüm evlatlar yuvalarındadır. Gizli öğretileri hala anımsıyor musunuz? Yaşlı adamın gözleri gözlüklerinin kalın camları arkasında önce büyüdü, sonra tekrar küçülüp merakla bakmaya başladı. Kuru ve sert yapılı dudakları arasından güçlükle şu sözler döküldü. Kimsiniz siz? Korkmayın, 11. kardeşin müridi, eski dostunuz Pablo Simon'um ben. Beni hatırlamıyor musunuz? Müridin yüzündeki gülümseme karşısında korkusu geçen rahip, kaslarını gevşetip koltuğuna rahatça yerleşmişti. Ama hemen arkasından yeniden korkuya kapılıp, adeta saldırgan bir ifadeyle şöyle sordu. Aklınızı mı kaçırdınız? Pablo Simon öldü. Hem 11. kardeş de kim oluyor? Kim olacak? Peder Mateus. Korkmayın kardeşim. Loja'da sizi sevgiyle anıyoruz ve buraya size saygılarımı sunmaya geldim. Eğer sizi rahatsız ediyorsam başka bir şey söylemeden giderim. Hayır, bu ihtiyar adamın şaşkınlığını bağışlayın ama biz hepimiz sizi öldü sanıyorduk. Üstelik zulüm ve eziyetler öyle korkunç ve etkili bir hal almıştı ki. Özür dilemeye gerek yok kardeşim, şiddet öylesine açıkça uygulanıyor ki hepimiz az veya çok dehşete kapılmış durumdayız. Burada rahatça konuşabilir miyiz? Evet, buradakiler bana sadakatle bağlılar. Engizisyon savcıları benimle uğraşmıyorlar. Gerçek bir sükunet içindeyim. Hatta kendi gizli küçük kütüphanem bile var. Tabii yasak kitaplarla dolu. Büyük felsefi hazinelerin kopyaları. Ziyaretinizden çok memnun oldum Pablo Simón. Eğer aceleniz yoksa birkaç saatinizi bana vermenizi rica ederim. Bu konularda kimseyle konuşmayalı o kadar çok zaman geçti ki. Görüyorum ki hiçbir endişeniz yok. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan kutsal bilimde kendi kendinizi eğitiyorsunuz. Evet, doğrusu çok çalışıyorum. Ben de doğuda tam bir huzur havası içinde yaşayıp metafiziksel beceri ve çalışmalara öylesine dalmıştım ki az kalsın sonsuza dek bencilliğin tuzağına düşecektim. Şimdi çalışmak için huzur ve zamana sahipsiniz ama diğer zavallı ve mutsuz insanların da bu avantajlardan yararlanmaları için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiç kimseye gizemleri öğretmiyor, kitaplarınızı kimseyle paylaşmıyor, dogmatik anlaşmazlıklardan çıkan hizip çatışmalarının utanç ve çılgınlığına karşı savaşmıyorsunuz. Heyhat kardeşim, sadece kötülük yapmakla değil, iyilik yapmamakla da günah işleriz. Ne yapabilirim ki? Ben kahraman değilim. Kendimi öldürtecek kadar cesaretim yok benim. Yaşlı adam gözlüklerini çıkarmıştı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Korku ve öfkeden moraran yüzü acı bir tebessümle buruşmuştu. Kimse sizden bu kadarını istemedi. Sadece fikirlerinizle karşı koyun. Kapalı toplantılarda adalet isteyin. Halk toplantılarında adaletsizliğe değinin. El vericileri ve cellatları küçümsediğinizi gösterin. Hiçbir zorba kendisini alkışlayan budalalarla önünden kaçan korkaklar sürüsü olmasa, o kana susamış trajikomedilerini gerçekleştirmeye cesaret edemez. Vakur bir sessizlik, hatta zoraki bir tebessüm onları silahsız bırakır. Küstahlıklarını ve üstünlük çığlıklarını gülünç duruma düşürür. Ama siz huzura gömülmeye devam edin. Doyuma ermiş duygular, bol uyku ve az çalışmanın sağladığı o uyuşuk huzura. Susun, daha fazla dinlemek istemiyorum. Beni yaşamımla baş başa bırakın. Benim kendi yaşamım o. Peder Mateus'un ölümü neye yaradı? Sorarım size, ne işe yaradı? Ölümü belki bir işe yaramadı ama o ölümle yücelen yaşamı pek çok şeye yaradı. Budala, hepiniz delisiniz, nöbetçiler. Hiç kuşku yok ki Peder Antonio pişmanlığın da dürtmesiyle korkudan çılgına dönmüştü. Ama neyse ki kalın duvarlar ve kapılar ardında kalan çığlıkları duyulmamıştı. Az sonra sekreteri gelip onu çağırıp çağırmadığını sordu. Ama o zamana kadar yaşlı adam biraz sakinleşmişti. Pablo Simón'un hançer gibi delici bakışları da onu mantıklı ve tedbirli olmaya zorluyordu. Evet Peder Juan, bu kardeşimizi kapıya kadar geçirmeniz için çağırmıştım sizi. İki gün içinde buraya tekrar gelin kardeşim. O zaman konuşacak daha çok vaktimiz olur. Sonra da hemen ülke dışına yolculuğa çıkabilirsiniz. Pablo Simón sessizce eğilip selam verdikten sonra yüzünü mümkün olduğu kadar örterek o kadar iyi tanıdığı koridorlardan geçip kapıya götürülmesini sesini çıkarmadı. Sokakta yalnız kalır kalmaz takip edilme olasılığına karşı birkaç kilometre ötedeki eski bir kiliseye doğru yürümeye başladı.